Sefenya 2. bölüm 4. ayette Gazze bomboş kalacak. Viraneye dönecek Aşkelon. Boşaltılacak Aşdod öğle vakti. Ekron temelden yıkılacak der. Burada Filistlilerin yargılanacak olan 4 şehri bildirilmektedir. Birisi neden Gat'tan söz etmedi? Orası ünlü bir yerdi diyebilir. O zaman Gat büyük ölçüde güneydeki Yahuda krallığının yönetimi altındaydı. Gazze, Aşkelon, Aşdod ve Ekron olmak üzere bu 4 şehir yargılanacaktı. Gazze bomboş kalacak, viraneye dönecek Aşkelon diyor. Günümüzde Gazze'nin terk edilmiş yer ve Aşkelon'un bir virane olması ilginçtir. Aşkelon diye bir yer vardır ama bu şehrin eskiden olduğu yerin yıkıntıları üzerinde değildir. Eski şehir deniz kenarındadır. Orada Dagon'un tapınağının yıkıntıları durur. Aşdod öğle vakti yıkılacak diyor. Aşdod kovulmuştu ve bu öğle vakti yapıldı. O diyarda insanlar öğle vakti her zaman dinlenirler. Latin ülkelerinde siesta yani öğle uykusu denilen şeyi o zaman yapmaktaydılar. Duyduğuma göre Güney Amerika'nın bazı yerlerinde öğlen 12'den saat 2'ye kadar bir dükkana giremezsiniz. Alışveriş yapmaya çalışıyorsanız zamanınızı boşa harcarsınız çünkü her şey kapalı olacaktır. Aynı Kıbrıs'taki gibi. Bu dükkana gece saat 9'da girebilirsiniz ama günün en sıcak saatlerinde siesta yaparlar yani öğlen uykusuna yatarlar. Bu durum Avrupa ülkelerinin bazılarında da görülmektedir. Aşdod epey sıcak bir yerdi. Deniz kenarında olduğu halde yazın orası oldukça sıcak olurdu. Sefenya yıkılacağını ve bunun öğle vakti olacağını söyler. Yani düşman onları gafil avlayacaktı. Aşdod tamamen yıkılmıştı. Bugün o topraklar İsrail'e aittir. Oraya bir sürü apartman, bir petrol rafinerisi ve ayrıca bir de liman inşa ettiler. Günümüzün başlıca limanlarından biridir ama o zaman tamamen yerle bir olmuştu. Yıkıntıları bile kalmadı. Ekron temelden yıkılacak diyor. Ekron temelden yıkılmıştı. Tamamen yok edildi. Sefenya 2. bölüm 5. ayette deniz kıyısında yaşayan Keret ulusunun vay haline. Ey Filist ülkesi, Kenan, Rabbin yargısı sana karşıdır. Hepinizi yok edecek Rab. Ülkede yaşayan kimse kalmayacak der. Deniz kıyısında oturanların vay haline demektedir. Bütün bu yerler deniz kenarındadır. Keret ulusu kimdi? Keretliler Girit adasından gelen insanlardı ve belli ki Filistlilerdi. Filistli sözcüğü göçmen yani o ülkeye göçen biri anlamına gelir. Belki tarihi açıdan şunu da söylemekte yarar var. Sanıyorum Filistin topraklarında daha Filistliler ortaya çıkmadan çok önceleri İbrahim, İshak, Yakup ve soyları o diyardaydı. Ve sonra Mısır'a gittiler. Bu arada Filistliler oraya gidip yerleşti. Ey Filist ülkesi Kenan, Rabbin yargısı size karşıdır diyor. Hepinizi yok edecek Rab. O ülkede yaşayan kimse kalmayacak. Rab onların yargılanacağını söyler. Sefenya 2. bölüm 6. ayette deniz kıyısındaki ülkeniz çoban barınaklarıyla sürü ahıllarının bulunduğu otlaklara dönecekler. Bu gerçekleşmiştir ve bu durum 1000 yıldan fazla bir süredir hatta 2000 yıldır devam ediyor. Sefenya 2. bölüm 7. ayette Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek. Orada otlatacaklar sürülerini. Aşkelon'un evlerinde geçirecekler çünkü tanrıları Rab onları kayıracak. Eski gönençlerine kavuşturacak onları der. Bu Tanrı'nın halkına verdiği vaattir. Tanrı onları sürgünden, kendisinin İbrahim'e vermiş olduğu toprakların bir kısmı olan Filistin diyarında yaşamak üzere oraya döndüreceğini vaat etmektedir. Ben de bir tatil sırasında Aşkelon'da plajda yatan birinin bir resmi var. Akdeniz kıyısında çok güzel kumlu bir plajdır. Bu peygamberlik yarın değilse de yılın herhangi bir günü görülebilen bir manzaranın resmidir. Ancak orada bugün gördüklerimizi peygamberliğin yerine gelişi olarak kabul etmiyorum. Çünkü İsrail'in oraya Tanrı'nın yönetimindeki nihai dönüşlerinden önce bu topraklardan yeniden kovulacağına inanıyorum. Şimdi batıdan doğuya ve Yahuda diyarına bitişik uluslara sıra gelmiştir. Sefenya 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor. Moavlıların halkımı nasıl aşağıladığını, Ammon halkının onlara nasıl hakaret ettiğini, onları nasıl alaya aldığını, topraklarını nasıl tehlikeye attığını duydum. Varlığım hakkı için Moav kesinlikle Sodom gibi, Ammon da Gomora gibi olacak. Otlarla tuz çukurlarıyla dolacak. Sonsuza dek virane kalacak. Mallarını halkımdan geride kalanlar yağmalayacak. Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak der. Birçok ülkeyi ziyaret ettim diyor Dr. Vernon McGee. ve gördüğüm en fakir ülke Ürdün'ün Haşimi Krallığı'dır. Moğollar ve Ammonların ülkesi olan yerdir burası. Günümüzde başkent Amman'dır. O ülkeden daha viran bir yeri göremezsiniz. Bütün bu peygamberlikler geçmişte gerçekleşti. Sefenya 2. bölüm 10. ayette gururlanmalarının her şeye egemen Rabbin halkını aşağılayıp alay etmelerinin karşılığı bu olacak der. Gururlarından ötürü yargılanmaktadırlar ve bildiğiniz gibi gurur şeytanın başlangıçta günah işlemesinin yoluydu. Sefenya 2. bölüm 11. ayette dehşete düşürecek Rab onları. Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek. Kıyılardaki bütün uluslar bulundukları yerde ona tapınacaklar der. Tanrı kendisini görmezlikten geldikleri için yeryüzünün uluslarını yargılayacaktır. Onu kabul etmediler. Elçi Pavlus Romalılar 1. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler der. Tanrı'nın kendilerini yargılamasının nedeni işte budur. Sefenya 2. bölüm 12. ayette ey kuşlular, siz de benim kılıcımla öleceksiniz diyor Rab. Habeşistan, Etiyopya bildiğiniz gibi Afrika'dadır. Gördüğünüz gibi bu dünya çapında bir yargıya işaret eder. Sefenya 2. bölüm 13. ayette Rab elini kuzeye doğru uzatıp Asur'u yok edecek. Ninova'yı viraneye, çöl gibi kurak bir alana çevirecekler. Rab elini kuzeye doğru uzatıp Asur'u yok edecek. Etiyopya güneydedir ama şimdi kuzeye gidiyoruz ve Asur'un da yargılanacağını görüyoruz. Sefenya'nın zamanında Asur dünya üzerinde oldukça etkili bir ülkeydi. Ninova'yı viraneye, çöl gibi kurak bir alana çevireceğim. Ninova şimdi böyledir. Günümüzde Musul kenti eski Ninova'nın bulunduğu Dicle nehrinin karşısındadır ve duyduğuma göre de oldukça virane bir yer. Ninova ve o alanın tümü hala virane halindedir. Sefenya 2. bölüm 14. ayette orası sürülerin her türlü hayvanın yattığı yer olacak. Sütun başlıklarında ishak kuşları, kırbay kuşları barınacak. Sesleri pencerelerde yankılanacak. Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü. Sedir kirişler ortaya çıkacak denir. Yani binalar yıkılacaktı. Sefenya 2. bölüm 15. ayette ise işte budur güvenlikte olduğunu sanan. Bir ben varım, benden başkası yok diyen eğlence düşkünü kent. Nasıl da viraneye döndü. Yabanıl hayvanlara barınak oldu. Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor denir. Gelip geçen herkes ıslık çalacak. Islık çalışları Asur'un büyük bir ulus olduğunu ve Ninova'nın büyük bir şehir olduğunu sanıyordum. Şu viraneye ve yıkıma bir bakın anlamına gelecektir. Ve yumruğunu sallıyor der eski çevirde Tanrı'nın ulusları yargılamasından ötürü gerçekleşen şeyden ötürü hayret içinde ellerini sallayacaklar. Tanrı geçmişte ulusları yargılamıştır ve Tanrı günümüzde de ulusları yargılamaktadır. Rab İsa gelecekte ulusları yargılayacağını söylemiştir. Habakuk'un kitabında gördüğümüz gibi. Tanrı onun zamanında peygamberin hiç beklemediği bir şekilde hareket etmekteydi. Ve dostum Tanrı günümüzde de uluslarda çalışmaktadır. Onları geçmişte yargılamıştır. Onları gelecekte de yargılayacaktır. Sefenya 3. bölüm yeryüzünün ve bütün ulusların yargılanacağını söyler. Bu bölümün ilk 8 ayeti yeryüzünün ve bütün ulusların yargısını ele alan bu parçanın sonunu oluşturmaktadır. Şimdiye kadar Sefenya'nın sert ve aşırı bir şekilde ve sürekli olarak Tanrı'nın halkı üzerine gelecek yargısını işitmekten yorulmuş olabilirsiniz. Büyük bir olasılıkla bu Rab İsa'nın Matta 23. bölümde kullandığı sert dile gelene kadar göreceğiniz en sert ifade olacaktır. O parçayı buradaki bu parçayla bağlantılı olarak okursanız Rab İsa'nın kullandığı aşırı yargı dolu dilde Sefenya'yı bile geçtiğini görebilirsiniz. İkinci bölümde Tanrı'nın yargısının dünya çapında olduğunu, küresel olduğunu ve yeryüzündeki her ulusu içerdiğini görmüştük. Bu bölümün 1 ila 5. ayetleri arasında Tanrı kendi halkı üzerine gelecek yargıya döner ve bu konuda çok kesin konuşur. Kişinin sahip olduğu ışığın yargısının derecesini belirleyeceğini söyler. Yani ayrıcalık sorumluluk getirmektedir. Sorumluluklarınız sahip olduğunuz ayrıcalıklarla ölçülür. Bunu şöyle söylemeyi seviyorum. Kutsal kitaba inanan bir kiliseye gidip müjdeyi duyarak onun hakkında hiçbir şey yapmayan biri olmaktansa Afrika'nın en karanlık yerindeki kara cahillerden biri olmayı yeğlerim. Afrika'daki cahillerin yargılanmayacağını söylemek istemiyorum. Çünkü burada üzerinde konuştuğumuz şey bu değil. Ama Tanrı'nın Tanrı sözünü duyma ayrıcalığına erişmiş olup da ona sırtını çeviren ayrıcalık sahibi kişilere ne yaptığını da biliyorum. Yarışlıma gelecek yargıdan, onun ayrıcalıklarıyla orantılı yargısından söz etmek için çok sert bir dil kullanılmaktadır. Sefenya 3. bölüm 1. ayet. Baş kaldıran, yozlaşan, acımasız kentin vay haline der. Yarışlim tapınağın bulunduğu şehirdi. Rahipler oradaydı ve yazıcılar Tanrı sözüne sahiptiler. Doğudan bilgi adamlar Yahudilerin kralını arayarak geldiğinde yazıcılar onlara Mesih'in nerede doğacağını söylemekte hiçbir zorluk çekmediler. Ama bilgi adamların Mesih hakkında geçerli bir bilgileri olup olmadığını araştırmak için ilgi duymadılar. Yazıcılar yasayı harfi harfine biliyorlardı ama bütün bildikleri buydu. Kutsal kitabın yazarını tanımıyorlardı ve ondan uzaktaydılar. Tanrı'nın Yeruşalim yargısının temelinde onlara sahip olduğu bütün o ışık yatmaktadır. Kirli ve kirletilmiş olanın vay haline der bir başka çeviride. Bu kirlilik konusu günümüzde yeni olan bir şey değil ama burada söze edilen kirlilik fiziksel bir kirlilik değildir. Bu kirlilik insanın dışında değil içindedir. Günümüzde dışarıdaki kirliliğe neden olan şey insanın içinde kirletilmiş ve kirli oluşu, yani Tanrı'nın önünde doğru bir konumda olmayışıdır. Bir insan Tanrı ile doğru bir konuma girdiğinde çöpünü başka bir adamın bahçesine boşaltmayacak ve güzel, köpüren bir ırmağa pislikle doldurmayacaktır. Tanrı ile doğru bir konumda olan biri elindeki çöpü rastgele oraya buraya atmaz. Kesinlikle bir çöp tenekesi bulup oraya atacaktır. Kısacası etrafını, oturduğu yeri, mahalleyi, ülkesini ve dünyayı kirletmemek için elinden geleni yapar. Üzerinde yaşadığımız yeryüzünü kirletenler Tanrı'dan uzaktırlar. Örneğin birkaç yıl önce Batı ülkelerinin plaj kasabalarından birinde bazı hippiler toplanıyordu. Tanrı'dan uzak bir kalabalıkta kirlilik aleyhine bir protesto gösterisi yapmak üzere bir çayırda toplandılar. Fabrikaların endüstriyel üretimi sonucu oluşan bütün tortular ve çöplerden ötürü ortaya çıkan kirliliği protesto ediyorlardı. Doğrusunu isterseniz onlara katılırım. Bu korkunçtur. Ama ilginç olan şey, protesto toplantılarını bitirdikten sonra şehrin kirliliği protesto edenlerin kirlettiği alanı temizlemek için binlerce dolar harcamak zorunda kalışıydı. Size şunu söyleyeyim ki kirlilik içtedir. Ve Tanrı'dan uzak olduğunuzda ve Tanrı'yla iyi bir ilişki içinde olmadığınızda yeryüzünü kirleteceğiniz kesindir. Günümüzde insan üzerinde yaşadığımız yeryüzünü resmen mahvediyor. Ve Tanrı'nın Yeruşalim'i suçlaması onun ayrıcalıklı bir şehir, yüce ve görkemli fırsatları olan bir şehir olduğu halde kirletilmiş bir şehir olduğundan ötürüydü. Bu o şehrin bir resmiydi. Ama aynı zamanda insanlığın genelinin de bir resmini oluşturur. Elçi Paulus'un Romalılar 3. bölüm 16. ayetteki kararına dikkat edin. Yollarında yıkım ve dert vardır. İnsanlığın ne doğru bir resmini oluşturuyor değil mi? İnsan yeryüzünde nereye gittiyse her zaman teneke kutular ve bir sürü çöp bıraktı. Tanrı neden Yeruşalim kentini böyle ayırdı? Çünkü Yeruşalim ayrıcalıklı bir kentti. Kentte Tanrı'nın tapınağı vardı. Kent Tanrı sözüne sahipti ve bu yüzden onun yargısı bütün diğer kentlerinkinden daha sert olacaktı. Tanrı Yeruşalim'in sadece kirli ve kirletilmiş olduğunu söylemekte kalmaz. Aynı zamanda onun baskı yapan şehir olduğunu da söyler. Baskı yapan şehirdir çünkü halkının özellikle de fakirlerin haklarına saygı göstermiyordu. Onları düşünmüyordu. Fakirlere baskı yapıyordu. Bunu bugün dünyanın her yerinde görmek mümkün. Burada politikadan söz etmiyorum. Herhangi bir partiden söz etmiyorum. Bu günümüzde her insan ve ülke için geçerli. Fakirlere yardım etmek için sürekli yeni programlar yapıldığını görüyoruz. Böyle bir programı önerenin her zaman zengin bir kişi olması ilginçtir. İlk olarak bizim neler hissettiğimizi bilmezler, çektiğimiz zorlukları bilmiyorlar. Bu insanlar fakirliği hiçbir zaman yaşamadılar ve önerdikleri program hiçbir zaman fakirlere yardımcı olan bir planı oluşturmaz. Ben fakirlere insanların tasarladığı planlarla yardım edilebileceğine inanmıyorum. Sorunun bir kısmı böylesi bir programa finans sağlamak için orta sınıftakileri vergilendirmektir. Sizinle dürüst konuşmak istiyorum. Orta halli olmamayı, ya zengin ya da fakir olmayı isterdim. Çünkü orta halliler yüksek sınıfın paramızı alıp fakirlere ya da alt sınıfa yardım etmesini mümkün kılan grubu oluşturur. Şahsen ben ya aşağı inmek ya da yukarı çıkmayı isterdim. Günümüzde bu daha rahat bir hayat olurdu. Tanrı Yeruşalim kentini fakirlere baskı yaptıklarından ötürü yargılayacağını söyler. Tanrı'nın yargısı bitmemiştir. Tanrı sözlerine onların günahlarını heceleyerek devam edecektir. Sefenya 3. bölüm 2. ayet. Söz dinlemedi, ders almadı, Rab'be güvenmedi, Tanrısına sığınmadı der. Söz dinlemedi ya da sese itaat etmedi. Bu kent Tanrı'ya karşı söz dinlemezdi. Tanrı'nın sesini duymuş ama ona karşı söz dinlemez olmuştu. Ders almadı diyor. Tanrı yargıyı yolladı. Yeruşalim kentinin duvarlarının etrafını saran 185 bin Asurlu onları korkuttu. Onlar da çok fazla korktular. 2. Krallar 18. bölüm ve 19. bölümden bunu çıkartmamız çok olası. Kısmen yargılanmışlardı ama Tanrı yargının son bulmasına izin verdi. Bu olaydan bir ders alıp Tanrı'ya dönmüş olacaklarını tahmin edersiniz ama ders almadılar. Bu olaydan ders alıp Tanrı'ya dönmediler. Aynı şekilde günümüzde de acı çeken ama Tanrı'nın çektikleri acılara neden izin verdiğini hiçbir zaman öğrenemeyen pek çok Hristiyan var. Tanrı arkasında iyi bir neden olmadan kendisine ait olanların başına hiçbir şey gelmesine asla izin vermez. Bu kent birçoklarımız gibi ders almamıştı. Rab'be güvenmedi ya da Tanrı'ya yaklaşmadı diyor. Kent Rab'be güvenmemişti. Bunun yerine başka şeylere baktılar. Modern İsrail ulusu bir kurtuluş yıl dönümünü kutladığında bu topraklara huzur, barış ve bilim getirecektir sözünü kullandılar. Barış esenlik kralı olan İsa Mesih barışı, esenliği, huzuru getirebilir. Bu halk Tanrı'ya güvenmiyor. Bilime güveniyorlar. İnanın bana kutlanan yıl dönümlerinden sonra İsrail'in başı dertten kurtulmadı. Bilim o diyara barış getirmedi ve hiçbir zaman da getiremeyecektir. Ne onlara ne de başka ülkelere barış bu şekilde gelmez. Tanrı'ya yaklaşmadı diyor. Günümüzde insanlar Tanrı'ya koşmuyor. Ondan olanca hızıyla kaçıyorlar. Bu Yeruşalim kentinin bir resmidir. Sefenya 3. bölüm 3. ayette yöneticileri kükreyen aslanlar, önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi sabaha bir şey bırakmazlar der. Yöneticileri kükreyen aslanlar gibi Tanrı şimdi ulusun önderlerinden söz eder ve yargıdan söz ettiğinizde herhangi bir ulus ya da kentin yöneticilerinden de söz edilir. Benim ülkemde insanlar seçilmek istediklerinde bizlere her zaman bizi düşüneceklerini, bize yardım edeceklerini, bizler için bir şeyler yapacağını söyler. Dünya uluslarına, özellikle de gelişmiş ülkelere bir bakın. Şimdiye kadar görebildiğim kadarıyla ne şehir düzeyinde ne de eyalet düzeyinde ya da ulusal düzeyde kimse bir şey yapamadı. Neden? Çünkü yöneticileri kükreyen aslanlardır. Sadece çok ses çıkartırlar. Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibidir der. Günümüzde kurt sözcüğünün ikinci bir anlamı daha var. Belki Rab o düşünceyi de buraya eklemiştir. Yani önderler gece gündüz çalışıyorlar ama halk için değil, kendileri için. Sabaha kadar kemikleri kemiriyorlar. Bu adamlar ele geçirebilecekleri her şeyi ele geçirmeye isteklenirler. Doktor Feinberg şöyle der. Halkın yargıçları doymak bilmez bir hırsla doluydular. Bitmeyen açlıklarıyla her şeyi silip süpürüyorlardı. Sabaha bir şey kalmıyordu. Ülkemizde bize yardım etmeye söz vererek seçilen insanların çoğu bize yardım etmek yerine sadece kendi ceplerini doldurdu. Makamlarından emekli olduklarında bu adamların çoğu zengindiler. Tanrı'nın yargıladığı şey budur. Yahuda bizimki gibi Tanrı sözünü duymuş bir ulustu. Yeruşalim hakkında söylenenler bize de uyar. Tanrı günümüzde cennetten konuşsa bizim hakkımızda aynı şeyleri söylemek zorunda kalacaktır. Sefenya 3. bölüm 4. ayette peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir. Kahinleri kutsal olanı kirletip yasayı çarpıtırlar der. Peygamberleri sorumsuzdur. Bunun anlamı Tanrı sözünü gerçekten bildirmedikleri, birkaç ayetin üzerini ilacın üzerine şekerle kaplar gibi biraz psikolojiyle kaplamış olmalarıdır. Günümüzde bize verilen şey de bu. Yargıdan ya da günahkarların Mesih'e iman etmeleri gerektiğinden söz edilmiyor. Peygamberleri güvenilmezdir, yani sahtekardır. Bir anlamda din tacirleridir. Yine Tanrı'nın değişip değişmediğini görmek için Matta 23. bölümü okumanızı öneririm. Burada Rab İsa'nın din önderlerini reddedişini göreceksiniz. Rahipleri kutsal olanı kirletmişlerdir. Bu gerçekten korkunç. Tapınağı nasıl kirlettiler? Dünyanın kutsal olana karşı saygısını kaybetmesine neden oldular. Yaşamlarıyla tapınağa saygısızlık duyulmasına yol açmışlardır. Aynı şey ihtiyar Eli rahipken Samuel'in zamanında da gerçekleşti. İnsanlar artık dine saygı duymuyorlardı ve günümüzde insanlar kilisenin etkisini kaybettiğini bas bas bağırıyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama doğrusunu isterseniz ben, biz onlara Tanrı için yaşayan kutsal olan bir kilise sunmadıkça kilisenin dış dünyanın saygısını hak ettiğine inanmıyorum. Burada kilise dediğimde taştan binadan söz etmiyorum. Çünkü gerçek anlamda kilise bu değildir. Kilise Mesih İsa'ya iman eden inanlılar topluluğudur. Bu inanlılar topluluğu Tanrı için yaşayan kutsal bir yaşam sunmadıkça Mesih inancı dış dünyanın saygısını asla kazanamaz. Yasayı çarpıtırlar diyor. Yani yasayı doğru bir şekilde yorumlamıyorlardı. Hatta Tanrı sözünün öğretisinin dışına çıkarak ona karşı hata ettiler. Buradaki yasa sözcüğü Tanrı sözünün tümüdür. Sefenya 3. bölüm 5. ayette ama adil Rab hala o kentte. O haksızlık etmez. Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında. Ne var ki bu yetmiyor haksızları utandırmaya der. Adil Rab hala o kentte. O haksızlık etmez. Tanrı kötülük yapmayacaktır. Halkının kötülük yaptığı an ve Tanrı için hiçbir şey yapmadığında sanki Tanrı bu tür bir şeyi onaylıyormuş gibi görünebilir. Ancak Tanrı yargısını gerçekleştirmeye niyetli olduğunu söyler. Rab kötülük yapmayacaktır ve adaletli davranacaktır. Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında. Ne var ki bu yetmiyor, haksızları utandırmaya der. Adil olmayanlar günahta yaşamaya devam ediyorlar ve bunu herkesin bilmesi onları hiç mi hiç utandırmıyor. Şimdi 6 ila 8. ayetlerde gelecek ve gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanının Sefenya'nın sözünü ettiği Rabbin büyük gününün bir resmini göreceğiz. Sefenya, Yeruşalim kentinden söz etmekten bu son günlerdeki dünyanın uluslarından söz etmeye geçmektedir. Bu Mesih'in yeryüzüne dönmesiyle sona erecek olan Armagedon'dur. Sefenya 3. bölüm 6. ayette raplıyor ki, ''Ulusları yok ettim, kalelerini yıktım, sokaklarını harap ettim. O sokaklardan geçen kimse yok artık. Kentleri viraneye döndü, eser kalmadı insandan. Geçmişin büyük uygarlıklarının harabelerini gezme ayrıcalığına erişmiş bir insanım. Geçenlerde Romalıların eğlence yerlerinden Ostia'nın harabelerini gezdim. Roma'dan sadece 10 kilometre uzaklıkta ama çok iyi bilinmez. Daha sonra iyi tanınacak çünkü Roma orayı restore ediyor ve turist çeken bir yer olacak. Ostia, Romalıların eğlendiği yerdi. Roma İmparatorluğu'nun en eğlenceli, her türlü ahlaksızlığın yapıldığı yerlerinden biriydi. O şehrin harabeleri arasında dururken atlı arabaların tekerlekleriyle çiğnenen Roma yollarının taşlarını görebilmek ve bu yolların bir zamanlar kalabalık ve büyük bir şehir olduğunu düşünebilmek zor. Tanrı burada onları viran edeceğim der. Los Angeles'ın, Münih'in, Paris'in viran bırakılacağına inanmak zordur. Ama bırakılabilir. Böylesine gelişmiş, büyümüş, süper kentlerin harabe halde bırakılabileceğine inanmak zordur ama bu mümkündür. Sefenya 3. bölüm 7. ayette halkım benden korkar, ders alır bundan dedim. O zaman konutlarına dokunmaz, onları tasarladığım cezaya çarptırmazdım. Ama her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar der. Yargı uyarıları ve başlarına gelen küçük yargının onların üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı. Ve bu sonunda yeryüzüne gelecek son yargı zamanı olan Rabbin büyük gününün gerçekleşmesine neden olacaktır. Sefenya 3. bölüm 8. ayette bu yüzden bekleyin de görün diyor Rab. Ulusları yargılayacağım günü bekleyin. Ulusları toplamaya, krallıkları bir araya getirmeye, gazabımı, kızgın öfkemi üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. Üzerinde yaşadığımız bu dünya bir yargıya doğru hızla ilerlemektedir. İnsanlar buna inanmadıkları halde yargıya doğru ilerliyoruz. Rab İsa Mesih kilisesini, yani kendine inananların oluşturduğu inanlar topluluğunu almak için dünyaya döndüğünde gerçekleşecek olan yargı budur. O zaman büyük sıkıntı zamanıyla başlar ve bu dünyada krallığını kurmak için geldiğinde sona erer. O zaman tüm yargı kaldırılmış ve krallık kurulmuş olacaktır.